Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 18. ayrım. Sayfa no 202. Mevlana'nın Sultan Veled'den birkaç yaş küçük ortanca oğlu Alaaddin Çelebi o günlerde genç bir delikanlıydı. Evin bu teklifsiz oğlu bazen arkadaşlarla birlikte medreseye girip çıkıyor, bu haller beni üzüyordu. Alaaddin bir gün yine medrese avlusuna açılan sofanın önünden geçmişti. Alaaddin Çelebi'ye şöyle bir ihtarda bulundum. Ey gözümün nuru! Zahir ve batın edepleriyle bezenmişsin ama benim odamın ve penceremin önünden geçerken biraz hesaplı hareket etmen icap eder. Genç Alaaddin Çelebi bu sözlere kırılmış, biraz sertçe cevap vermişti. Kimin evini kimden kıskanıyorsun şeyhim? Bu söz o günden itibaren aramızdaki soğukluğun iyice buz tutmasına sebep olmuş, gönlüm incinmişti. Alaaddin'in densizliğine karşı içimden ona şiddetli bir sesle bağırmak geçti. Mevlana'nın hatırı olmasa bir şimşek bakışımla onu oraya sererdim. Önceleri bana karşı gelen, Konya'dan uzaklaşmama sebep olan topluluk aslında yatışmış değildi. Konya'ya döndükten sonra benden özür dilemelerine rağmen pusuda bekliyor, fırsat gözlüyorlardı. Bu sefer aralarına şehrin yeri gelen birkaç softasını da almışlardı. Alaaddin Çelebi gibi bıçkın bir delikanlıyı da saflarına katmışlardı. Muhalif cephem kalabalıklaşıyordu. Bir gün medresenin bahçesinde dervişlerle sohbet ediyordum. Alaaddin destursuz olarak sözümü kesti. Bu dünyanın kutbu dedem ve babamdır. Siz mum alevinden medet bekliyorsunuz diyerek beni tahrike yeltendi. Mevlana'da ledün ilminden inciler vardır. O konuşurken sözlerinin kimseye faydası olup olmayacağını hesaba katmaz. Ama ben çocukluğumdan bu yana Allah ilhamı ile konuşurum. Birini sözümle cezbelendirir, akıllandırır, terbiye ederim. Bakmayın benim hırçınlığıma. Sözüm haylazı terbiye eden kırbaçtır. Sen rüzgar gibi yıkıcısın, bıçak gibi kesicisin. Senin sözlerinde beladan başka ne var? Mevlana konuşunca uslu kedi gibi dinliyorsunuz. Ben konuşunca yırtıcı kaplan kesilip üzerime atlamak için fırsat kolluyorsunuz. Oysa o benim söylediklerimin aynısını konuşuyor. O sessiz, ben sesli konuşuyorum. Fark yok aramızda. Mevlana beni takip eden bir taklitçi. O ne güzel bir taklitçi diye cevap verdim. Alaaddin homurdanmaya başladı. Hiç tereddüt etmeden devam ettim. Boş boğazın biri boğazından hırıltı çıkarıyor. Evlat sakin ol. Herkes kendi yürek kitabını okur. İçin mezbaha gibi kan revan. Gözün lavlar püskürtüyor. Denizime gel de seni dinlendireyim. Alaaddin birden ayağa fırladı. Üzerime doğru yürümeye başlayınca ben de yerimden kalktım. Asayı ona doğru fırlatacaktım. Dervişler onu tutarak dışarı çıkardılar. Olay şehre yayılır yayılmaz benden nefret eden fitneciler Alaaddin Çelebi'yi bir kenara çekerek "Bu ne cüret? Yabancı bir adam gelsin 40 yıllık baba ocağına evladını sokmasın. Bu görülmüş şey mi?" diye onu dolduruşa getirerek onun toyluğundan faydalanmaya çalışıyorlardı. Hayatta bir aşksızlara, bir de başkasının ağzına bakan zavallı ahmaklara acırım. Böyleleri ne yalak ne aciz yaratıklardır. Alaaddin de bu zavallılardandı. Başkasının ağzıyla konuşmayı severdi. Sünepe, uyuz ve silik bir delikanlıydı o kadar. Bakmayın siz ileride beni şehit edenlerin içerisinde Alaaddin de vardı diyenlere. Bir tavuğu kesecek kadar yüreği olmayan ürkeğin tekiydi. Birden palazlanan saman çöpüydü o kadar. Alaaddin çevredekilerin dolduruşu bir taraftan, kimya ile evlenişim diğer yandan öyle bir hale gelmişti ki neredeyse üzerime çullanıp boğacak azgın bir kuduz köpek haline gelmişti. Gözleri şimşekler çakıyordu. Ancak ısıracak köpek dişini göstermezdi. Benim bulunduğum meclislere izinsiz giriyor, söze karışıyor, beni tahrik etmek için elinden geleni yapıyordu. Fitneciler bu duruma kıs kıs gülüyordu. Durumu Mevlana'ya açtım. Üzüleceğini bilerek uzun süredir sabrediyordum. Benden duysun istedim. Bir şey söylemeden odadan dışarı çıktı, doğruca Sultan Veled'in yanına gitmiş. Şimdi anlıyorum Adem babamızı. Bir yanda asi Kabil, diğer yanda asude Habil. Sivrilik ve yumuşaklık. Adem babamızın ciğer acısını anladım. Arif Sultan Veled'im ve isyankar bıçkın Alaaddin'im. Söyle ben ne yapayım oğlum? La tahzen baba. Allah var, sıkıntı yok. Alaaddin cahil, kanı kaynayan bir yaştadır. Seni sever, muti bir evlattır. Onun hırçını çevredeki fitnecilerin sayesindedir. Ben onunla konuşurum usulünce. Düzelir zamanla. Sen dert etme babacığım. Sultan Veled çok munis, yumuşak huylu, babası gibi ilim düşkünü bir Yağız yiğitti. Onu daha önceleri de sevmiştim ve çok seviyordum. Bambaşka bir hali vardı. Mevlana'ya layık biri oldu. Gerek dergâhtaki bana hizmetlerinde, gerekse Şam'dan beni getirirken edep ve terbiyesiyle beni kendisine hayran bıraktırdı. Oğlum olsaydı Sultan Veled gibi olmasını dilerdim. Beni nerede görse halimi hatırımı sorar, bir arzum olup olmadığını öğrenmek isterdi. Sohbetlerime katılmak için icazet ister, ağzı açık pür dikkat beni dinlerdi. Sözlerimi sonradan kağıda not aldığını duydum. Bu durumu öğrendiğimi duyunca gelip özür dilemişti. Ben de, önemi yok, sen yazabilirsin. Gök kubbe altında kelamlarımı kalem kalem yazdırmayı dileseydim, katip olarak seni seçerdim, dediğimde öyle bir sevindi ki yanaklarımı kuzunun koyunu öptüğü gibi öptü. Yeter evlat, dudağınla abdest almışçasına yıkandı yüzüm. Güldü, sevinçle, hakkınızı helal ediniz efendim, diyerek yanımdan ayrıldı. Sultan Veled babasına verdiği söz üzere Alaaddin'i bir kahvehanede nargile içerken bulur. Kahvedekileri gözüyle süzünce hemen hemen hepsinin berduş ayak takımı olduklarını anlar. Ne işin var bu eli boşların yanında? Senin yerin gönlü hoşların meclisidir kardeşim. Bir ailede iki ailem yeter. Ben fazlayım zaten. Bu ne biçim konuşma? Sen Mevlana oğlusun, unutma. Babam ne buluyor bu Şems denen delide? Ah kardeşim, gözleri ne kadar da puslu. Bir şuresi var ki Şems'in, aydınlığının berraklığı gökyüzüne sığmaz. Ah kardeşim, sözleri ne kadar paslı. Şems'in öyle muhabbeti var ki sanırsın cennet bile gelmiş konuşuyor. Gökyüzünüzde güneşiniz de sizin olsun. Ben biraz da Gaya kuyusunun karanlığını koklamak istiyorum. Afyon mu içiyorsun sen? Bu ne densiz konuşma? Senin büyüğünüm, üzerinde hakkım var. Görüyorum ki burada berduşlar benden itibarlı senin yanında. Siz Şems ile sarhoşsunuz. Ben otla sarhoş olmuşum çok mu? Yazıklar olsun sana. Adam gördüm, ayağına kadar geldim. Konuştuğun sözlere bak. Bugüne kadar seni kolladım, yanında oldum, sahiplendim. Bu andan sonra babamı ve Şems'i üzecek olursan karşında beni bulursun. Eşyalarımı gönderin, dergaha gelmeyeceğim artık. Başınıza çalın Şems'inizi. Babamı hiç düşünmüyor musun? Onun gözünün Şems'ten başkasını gördüğü mü var? Varsa yoksa Şems. Bu Tebriz'de hepinizi iyi büyülemiş. En çok zoruma giden kimyanın da Şems'in büyüsüne kapılması. Kart adama vardı benim kendisini sevdiğimi bile bile. Bütün kadınlardan nefret ediyorum. Bacımız için ne biçim konuşuyorsun? Utan aşktan, utan sevgiliden. Nasıl olur da üvey bacına tutulursun? Yürek Allah'ın elindedir. Hidayet de Allah'ın elindedir. Allah seni ıslah etsin. Sen yoldan çıkmışsın. Senin için dua etmekten başka çarem yok kardeşim. Eşyalarını gel kendin al. Kimya hikayeleri ve Farsça şiirleri çok seviyordu. Sürekli benden hikaye anlatmamı, şiir okumamı isterdi. Ben derviş hikayeleri, şark menkıbeleri anlattıkça ağzı açık tatlı heyecanla dinlerdi. Bir keresinde Cemşit ile Hurşit'in hikayesini anlattığımda öyle güldü, öyle güldü ki sesi avludan duyulmuştu. Başta Kerra Hatun ve diğer kadınlar hayret etmişler. Bir akşam sohbet esnasında ona bakarak tebessüm ettim. Sordu. Efendim, neden gülümsediniz? Seni gördükçe tasavvufun dişi aslanını gözümün önüne getiriyorum. Kimmiş o dişi aslan? Rabia Adeviye. Allah ondan razı olsun. Babam küçüklüğümde o mübarek insandan bahsetmişti. Hatta bir keresinde çarşıdan eve gelirken sokakta gördüğü bir Hristiyan kadına bakarak ona üç kez Rabia, Rabia, Rabia demiş. Kadın şaşırmış. Bu adam bana neden böyle seslendi diye. Merak etmiş, araştırmış. Ona Mevlana seni Müslümanların velilerinden Rabia'ya benzetti herhalde deyince iyice merak etmeye başlamış. Neticede Rabia Adeviye'nin hayatını öğrenince ertesi gün dergahımıza geldi. Hepimiz bu kötü işlerde çalışan kadının babamla ne işi olur diye merak ile avluya toplanmış, içeride olup biteni bekleşmeye başlamıştık. Biraz sonra elinde Kur'an, başını kapatmış şekilde çıktı Hristiyan kadın. Dervişlerden öğrendik ki Rabia Veli'yi araştırırken Hidayet Nuri ile tanışmış ve Müslüman olmaya karar vermiş. Babama kelime-i şehadeti okumuş ve müridi olmak istediğini iletmiş. Bu olaydan sonra dergâhtaki kadınlar Rabia'nın hayatını iyice merak edip babamdan öğrenmek istediler. Babam, Rabia olmak arzu işi değil, aşk işidir. Her yürek kaldıramaz Rabia'lığı, dedi. Ben de kütüphanede okuduğum kitaplardan öğrenmeye çalışırken babam geldi. Beni kucağına alarak Rabia Veli'yi anlattı. İşte sende Rabialık gördüğümden gülümsedim. Sen de onun gibi çok yiğitsin. Sizden de dinlemek isterim o yiğit hanımı. Rabia-i Adeviye, Basra'da dindar bir babanın fakir çocuğu olarak doğmuş. Henüz ergen olmadan, önce de vefat eden anne babasından sonra da fakirlik ve öksüzlük mihneti altında yalnız bir hayata mecbur kalmıştır. Allah adildir. Bir yandan alırsa diğer yandan verir. Bu yokluk ve mahrumiyet kendini Allah'a veren Rabia'da manevi duyguların inkişafına sebep olmuş. İç alemine dönen Rabia, kısa zamanda günün büyük velilerinden Süfyan-ı Sevri, Hasan-ı Basri gibi zatların da gıpta ve takdirlerine layık hale gelmiştir. Kulübeciğin içinde serili bir hasır, köşesinde ise içi hurma yaprağı ile dolu bir mindercinden ibaret ev döşemesi onu hiçbir zaman üzmemiş, bilakis huzur verip vecd almasına sebep olmuştur. Nitekim kendisini ziyarete gelen Süfyan-ı Sevri, "Ya Rabia, arzu ederseniz yakınlarını size yardım ederler. Bulunduğunuz mütevazi döşemeyi değiştirir, halinize bir çeki düzen verebilirsiniz." yollu bir teklifle bulunmak istemiş. Ancak Rabia'nın cevabı kesin olmuştur. "Ben halimden müşteki değilim ki onlara müracaat ihtiyacını duyayım. Hatta içinde bulunduğum halden bütün dünya elinde olana dahi müracaat etmedim. Nerede kaldı ki o dünyanın zerresine sahip olan aciz insanlara rica edeyim?" Rabia'da bir tek ölçü vardı. O da şu fani ömrün İslam'a en uygun şekilde yaşanıp yaşanmaması idi. Şayet dini emirlere tıpatıp uyan bir hayat yaşanıyorsa, onun nazarında işte bu hayat gayesini bulmuş, hedefine ermişti. İsterse o hayat hasır üstünde geçsin, isterse hasır dahi bulunmasın, toprak üstünde devam etsin. Basralı zenginlerden olan Süleyman Haşimi kendisine bir mektup yazıp kazancını ve ileride daha da çoğalacak servetini izah ettikten sonra, "Bütün bunlar senin emrine amadedir. Yeter ki beni kabul eyle. Nikahım altına girmeye razı ol." deyince Rabia'nın cevabı sert olmuştur. "Kazancınla mağrur olup ona güvenme. Bunlar köpük gibidirler. Ne ölüme mani olurlar ne de başına gelecek bir takdire. Sen yarın varacağın ilahi huzurda sana lazım olana bak. Onunla teselli ol. Bir de sakın ben ölürken vasiyet ederim de bu servetimle arkamdan hayır işlerler diye bir vesveseye de aldanma. Sen kendin kendine vasi ol. Servetini kendi elinle İslami hizmete harca. Ölmeden vasiyetini kendin yerine getir. Şunu da unutma ki emrime amade edeceğini yazdığın şey gönlüme ağırlık, kalbime karanlık verir. Benim için cazip bir şey olmaktan çoktan uzaklaşmıştır onlar." Hanımlar ziyaretine gelirler, nasihat isterlerdi. Söylediklerinden biri de şöyledir: "İyiliklerinizi de gizleyin. Tıpkı kötülüklerinizi gizlediğiniz gibi. İyiliklerini ilan etmek, rüzgarın karşısında un savurmak gibidir. Alıp götürür. Eliniz boşta kalır." Rabia bütün varlığını imana, Allah aşkına adadığından bu yüzden evlenmeyi bile düşünmemişti. Bir gün kendisine niçin evlenmediğini sordular. Cevabı şöyle oldu: "Üç şey vardır ki benim bütün dünyamı dolduruyor. Evlenmeyi düşünmeye vakit bırakmıyor." Sordular: "Nedir o üç şey?" Cevap verdi: "Son nefesimi verirken imanla gidecek miyim? Mahşerde kitabım sağımdan mı solumdan mı verilecek? Halk cennetle cehennem yolunda ikiye bölününce ben hangisinde yer alacağım?" "Onun hayatından hikayen yok mu ey efendim?" "Olmaz olur mu? Sen çok seversin, anlatayım bir tanesini. Bir gün namazdayken evine hırsız giren Rabia, namazını bitinceye kadar hırsızın bir şey bulamayıp eli boş döndüğünü anlayınca seslendi: "Ey muhtaç adam, bari ibrikteki sudan abdest alıp iki rekat namaz kıl da emeğin büsbütün boşuna gitmesin." Hırsız şaşırmış, korkuyla karışık bir ruh haline kapılmıştı. Hemen abdest alıp orada namaza durdu. Rabia bundan sonra ellerini kaldırıp dua etti: "Ya Rab, bu muhtaç benim evimde alacak bir şey bulamadı. Onu senin kapına gönderdim. Sen elbette benim gibi değilsin. Onu boş çevirmezsin." Namazı bitiren hırsızın tövbe etmeye başladığını duyunca bu defa da şöyle yalvardı: "Ya Rab, bu adam kapında birkaç dakika bekledi. Hemen kabul ettin. Ama bu aciz bütün ömür boyu kapındaydı. Hala böyle kabul edilemedi mi?" Kalbine doğan ses şöyleydi: üzülme. Onu senin hürmetine kabul ettik. Bu olayı daha önce duymamıştım. Teşekkür ederim efendim. Niçin? Beni böyle bir aşık insana benzeterek onurlandırdığınız için. İltifat değil kimyam, hakikat, hakikat. Hadi, yorgun ve halsizsin. Biraz uyusan. Efendim, müsaade ederseniz dizinize uyumak isterim. Namaza kadar rahatsızlık vermem, değil mi? Hayır, buyur, Allah rahatlık versin. Edebi, melekleri imrendiren hatundur kimya. Ne de olsa Mevlana terbiyesinden geçmişti. Sıradan bir kadın değildi. Şımarıklıktan, kapristen uzak bir hazineydi. Bana aşırı saygı duyması bazen beni mahcuplaştırıyordu. Bir keresinde uykum tutmamış, dışarı bahçeye çıkmıştım. Kimya uyanır uyanmaz beni odada göremeyince pencereye koşmuş ve beni yıldızları seyrederken bulmuştu. Elinde bir fincan ıhlamur ile yanıma yaklaşarak, "Efendim, üşüteceksiniz. Bir fincan ıhlamur için lütfen." "Teşekkür ederim, zahmet buyurdunuz." "Hayır, ne zahmeti? Bilakis size hizmet rahmettir efendim." "Sen içeri buyur, birazdan ben de geleceğim." "Şems içeride yoksa oda bana zindandır, bilmez misiniz? Sana kimya ismini veren isabet etmiş." "Neden?" "Nezaketin, ahlakın, insanın kimyasını alt üst ediyor da ondan." Beraberce gülüşerek içeri girdik. Kimya ile evliliğimiz dergâhta mutluluk halkalarına mutluluklar ekliyordu. Kimya yarenliği ile beni mutlu etmekte, benim mutlu olmam ve Konya'da kalmam Mevlana'yı mutlu kılmakta, Mevlana'nın mutlu olması kimyayı mutlu ediyordu. Kimyanın mutlu olmasından Kerra Hatun mutlu, Mevlana ise hepimizden daha çok mutlu oluyordu. Fitnecilerin umut ettiği üzere evlilik çalkantı ve çatırtı çıkarmamıştı. Fitne kazanı kaynaya dursun, Alaaddin sinirden kudura dursun, dergah huzur ile bahar havasındaydı. Bu baharı hazana çeviren tek şey kimyanın aniden hastalığa yakalanışıydı. Kimya Hatun'un bir defasında hasbihalimizde ölümü sordu bana. Ölüm nasıl bir şeydir? Sorun çok uzun, cevap çok kısa. Anlamadım. Ölüm aşktır. Yine anlamadım. Aşk ve ölüm iç içe mi? Her ruh aşkla nikahlanmıştır. Ölmek ayrılış değil, bilakis hakikatin gerdeğe girme halidir. Aşk ve ölümde alış nasıl, ikram ne? Ayağa kalktım, kimyanın elinden tutarak onu da ayağa kaldırdım. Sağ elini göğe, sol elini toprağa doğru aç. Gözlerini kapa. Kainatla birlikte dönmeye başlıyoruz. Sakın gözlerini açayım deme. Gökten sağ eline dökülenleri görmemen lazım. Sol elinden toprağa düşen canları da görme. Sadece sema et. Sema bitince gözlerini açmasını istedim. Gözlerini açtığında Kimya Hatun'umun benzi süt beyazlaşmıştı. Kalbinin atış sesleri odanın içinde yankılanıyordu. Ölümü soruyordun. Şimdi anladın mı? Sesi sevinç, harfleri çocuksu heyecanlarla anladım dedi. Gözleri açıp kapamak aşık için sadece bu kadardı. Oysa aradan baharlar, yazlar geçmişti. Hüzün dolu güzler, çile dolu kışlar yaşanmıştı. Aşk ve ölüm anlıktır. Anın anıdır. Aşk ölümde dirilmek, ölüm aşkta kendini bulmak, birliğe ermektir. Kimya Hatun'um, size göre aşık kimdir? Bana göre aşık öyle olmalı ki şöyle bir kalkınca her tarafı ateşler sarsın, her tarafta kıyametler kopsun. Keşke sizi yıllar öncesi tanımsaymışım efendim diyerek elimi öptü. Elim bu denli güzel koku tatmamıştı. Kimya ile muhabbet etmem onun öyle hoşuna gidiyordu ki gönlünde gurbet yaşayan kelimeleri sanki sohbetimle vuslata eriyordu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 212. Devamı 19. ayrımda.